Ayrım 11, Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 100. Lucas taklit yıllanmamıştan Don'a biraz daha ikram etmek için durakladı. Don elini sallayarak teklifi reddedecek gibi oldu. Fakat iştahı iradesine baskın gelince kadehini uzattı. Donna Sofia da aynını yaptı ve Jean kadının kadehini Locke'a aktarmak için hemen harekete geçti. Locke ev sahiplerine içkilerini koyduktan sonra cana yakın bir şekilde kendi kadehini de epeyce doldurdu. Öncelikle Bell Auster hanesinin neyi teklif edip neyi etmediğini anlamalısınız. Austerhal'in sürecini asla öğrenemeyeceksiniz. Süreç sözlü olarak ve kesinlikle hane dahilinde aktarılmaya devam edecek. Size teminat veya ödeme niyetine hiçbir mülk sunamayız. Amber Lane'den kaçmamızla birlikte onların elimizden çıkacağını varsayıyoruz. İleriki bir tarihte üzüm bağlarını tekrar elde etmek bizim kendi meselemiz. Austerhal'in sürecini öğrenmeye herhangi bir Bell Auster erkeğinin veya kadınının aklını çelmeye yönelik bir girişiminiz kesin bir güveni kötüye kullanma olarak görülecek. Locke brandisini yudumladı. Hoşnutsuzluğumuzu göstermek için ne gibi yaptırımlarda bulunabileceğimize dair hiçbir fikrim yok. Ama o yaptırımlarda kesin kes bulunulacak. Benden bu hususu tüm çıplaklığıyla vurgulamam istendi. Vurguladınız da. Donna Sofia bir elini kocasının sol omzuna koydu. Ama bu sınırlandırmalar henüz bir teklif değil. Sizinle böyle konuştuğum için beni affedin sevgili Donna Sofia. Fakat bir şeyi iyi anlamanız gerek. Bu Bell Auster hanesini şimdiye dek değerlendirdiği en önemli mesele. Grau ve ben kooperatifimizin geleceğini nispeten savunmasız ellerimizde tutuyoruz. Şu noktada sizinle Lucas Fairwhite olarak konuşamam. Ben Bell Auster hanesinin ta kendisiyim. Bazı şeylerin en muğlak imalarla bile söz konusu edilemeyeceğini anlamalısınız. Salvaralar kafa salladılarsa da Sofia kocasından biraz daha ağır davrandı. Şimdi gelin içinde bulunduğumuz vaziyeti bir düşünün. Amber Lane savaşa girmek üzere üzüm bağlarımızı ve mülklerimizi şimdiden kaybettik sayılır. Dediğim gibi o bağlar olmadan ne kadar süreliğine Austerhal'in üretilemeyeceğini sadece ilikler bilir. 10 yıl mı? Bir nesil mi? Bağları geri aldığımızda bile toprağın iyileştirilmesi için yıllar geçmesi gerekecek. Aynı şey daha önce 3 kez gerçekleşti. Çok, çok uzun yıllar boyunca Amber Lane'den birer hırsız gibi kaçıracağımız o 6000 fıçıdakiler hariç piyasada hiç Austerhal'in bulunmayacak. Oluşacak talebi bir düşünün. Tabii fiyat artışına da. Kafasından hesap yapan Don'un dudakları bilinçsizce oynadı. Donna Sofia da alnını kırıştırarak uzaklara dalıp gitti. Austerhal'in bilinen en kaliteli ve en çok aranan brandiydi. Tal Verrar'ın birbirinden büyüleyici 100 çeşit simyasal şarabı bile onun kadar pahalı değildi. Mevcut en yeni Austerhal'in 2 litrelik tek bir şişesinin dahi perakende satış fiyatı 30 tam şilindi ve şarap yıllandıkça fiyatı da büyük bir artış gösterirdi. Peki ya beklenmedik bir kıtlık çıkar, arzda oynama yapılır ve piyasaya yeni bir Austerhal'in mahsulü hiç sürülmezse? Hasiktir dedi Conte, ilgili toplamlar zihinsel ufkunun ötesinde kaybolunca kendine hakim olamayarak. Çok affedersiniz Donna Sofia. İyi dedin. Kadın hiç de hanım hanımcık denemeyecek kadar hızlı bir dikişte içkisini bitirdi. Ama hesaplamaların yanlış. Buna en azından 3 hassiktir lazım. Bell Auster hanesi diye devam etti Locke. Bu geçiş sürecinde Austerhal'in brandisini depolamak ve pazarlamak için sizinle Camor merkezli bir ortaklık kurmak istiyor. Bu olağanüstü ihtiyaç anımızda fıçıları Amber Lane'den nakletmekteki yardımlarınıza karşılık bizim adımıza taşıdığınız her şeyin satışından elde edilecek gelirin %50'sini size teklif etmeye hazırız. Durumu ve Austerhal'in bir kıtlık sırasındaki fiyatını tekrar düşünün. Daha ilk senede başlangıç yatırımınızı 10 katıyla geri alabilirsiniz. Hele aradan 5-10 yıl geçince. Evet, Don Lorenzo gözlüğünü kurcaladı. İyi de Lucas, kusuruma bakma ama burada oturmuş ticarethanenizin olası yıkımını ve 800 kilometre güneydeki başka bir şehre taşınmayı konuşmamıza rağmen pek de mutsuz gözükmüyorsun. Luke daha önce bir cam ayna önünde haftalarca pratiğini yaptı, oldukça sevimli ve buruk bir gülümsemeye başvurdu. Efendilerin mevcut durumlarının özünü kavradıklarında içlerinden bazıları yıllar önce suni bir kıtlık çıkarmamız gerektiğini savundu. Şu an için üzücü bir bozgunu görkemli bir dönüşe çevirmekte kararlıyız. O 6000 fıçı birkaç yıllık bir zaman zarfında kıtlık fiyatlarıyla satıldıktan sonra geride bıraktığımız her şeyi sönük gösterecek bir servetle Amber Lane'e dönebiliriz. Sizin durumunuza gelince... Burada yüz binlerce şilinden bahsetmiyoruz. Dona Sofia düşünceli transından çıktı. Milyonlardan bahsediyoruz. Aramızda eşit olarak bölündükten sonra bile. Büyük ihtimalle dedi Locke. Ayrıca efendilerim Amber Lane'e başarıyla dönmemizin ve Auster Shaw'in üzüm bağlarını yenilememizin ardından bir tazminat daha bahşetmeye hazırlar. O tarihten itibaren gerçekleşecek tüm Bell Auster faaliyetlerinde ailenize kalıcı bir pay teklif ediyoruz. Elbette ki kontrol hissesine yakın bir şey söz konusu edilemez ama yine de saygın bir oran olacak. %10 ila 15 arası bir pay. Siz böyle bir hissenin teklif edildiği ilk ve umarız ki son yabancılarsınız. Bir duraksama yaşandı.
''Bu çok cazip bir teklif.'' Don Salvara nihayet konuştu. ''Bir de tüm bunlar kendiliğinden Jacobo'nun kucağına düşecekti. Tanrılar aşkına Lucas, o hırsızlarla yollarımız bir kez daha kesişirse tanışmamızı sağladıkları için onlara teşekkür edeceğim.''
''Eh'' dedi Locke gevrek gevrek gülerek, ''şahsen ben de geçmişe sünger çekebilirim. Ama Grauman farklı düşünebilir.'' Üstelik çok yakında sizinle el sıkışabilecek olmamıza rağmen hala gemileri hazır etmemiz, Amber Lane'e yelken açmamız ve ganimetimizi kapmamız lazım. Durum hasarlı bir kargo halatının geriye tek bir iplik kalıncaya dek sökülüp gitmesine benziyor. Locke Brandy kadehiyle Salvaraları selamladı. O halat mutlaka kopacak. Sudaki dövüşün galibi ahtapot oldu ve muhafızlar verdiği hizmeti ödüllendirmek için hayvanı zehirli arbalet oklarıyla delik deşik ettiler. Canavarın leşi filika kancaları ve zincir kullanılarak oynak cümbüşün ortasından kaldırıldı. Öyle bir yaratık amacını gerçekleştirdikten sonra kutusuna geri koyulamazdı. Canavarın kıpkırmızı kanı kurbanlarınınkiyle karıştı ve geniş koyu renkli bir bulut halinde yavaşça dibe çöktü. Bunun bile şimdi yaşanacaklarda önceden planlanmış bir rolü vardı. 5. Kısım. Ferrin Koleji'nin alimleri karasal kesimin çok içlerindeki rahat konumlarında oturup size demir denizin kurt köpek balıklarının çok güzel ve büyüleyici yaratıklar olduğunu, vücutlarının boğalardan bile daha çok kas taşıdığını, sert derilerinin eski bakır yeşilinden fırtına bulutu siyahına kadar renkten renge girdiğini söyleyebilirlerdi. Öte yandan Kamor'un su kenarında veya yakınlardaki kıyıda çalışan biri ise kurt köpek balıklarının sıçramaktan hoşlanan büyük, saldırgan piç kuruları olduğunu söylerdi. Dikkatle kafese kapatılan, aç bırakılan ve kan kokusundan deliye dönen kurt köpek balıkları oynak cümbüşün en önemli kısmını teşkil ederdi. Diğer şehirlerin gladyatör dövüşleri olurdu. Diğer şehirler insanları hayvanlarla kapıştırırdı. Fakat sadece Camor'da özel olarak silahlanmış bir gladyatörün, bir Contra Requiala'nın yaşayan sıçrayan bir köpek balığıyla dövüştüğünü görebilirdiniz. Ve Camor geleneklerine göre yalnızca kadınların Contra Requiala olmasına izin verilirdi. Bunun adı diş gösterisiydi. 6. Kısım. Locke dört kadının gerçekten de güzel olup olmadığını kestiremiyordu. Fakat aralarında tek bir kızıl saçlı bile bulunmamasına rağmen çarpıcı oldukları kesindi. Hepsi de köylü kızları gibi kaslara sahip, koyu derili birer kamorluydu. Uzaktan bakıldığında bile heybetli görünüyorlardı ve üzerlerinde neredeyse hiçbir şey yoktu. Göğüslerinde siyah renkli dar pamuklu birer iç gömlek, altlarında bir güreşçi peştemalı ve ince deri eldivenler. Siyah saçları geleneksel kırmızı bandanalarının altında toplanmış, güneş çarptıkça birbiri ardına parlayan pirinç ve gümüş halkalarla süslenmişti. Bu halkaların amacı tartışmalıydı. Bazıları köpek balıklarının zayıf gören gözlerini şaşırtmaya yaradıklarını iddia ederken, bir o kadar kişi de parıltılarının canavarların avlarını daha iyi seçebilmesini sağladığını ileri sürerdi. Her bir kontra rekoya iki silah taşırdı. Bir elinde kısa bir cirit, ötekinde ise özel bir balta. Tamamen kapalı olan el kundakları sayesinde bu baltaların düşürülmesi oldukça zordu. Hepsi de çift başlıydı ve bir taraflarında bilindik bir kıvrık ağız, diğerinde ise uzun ve sağlam bir kazma başı bulunurdu. Hünerli bir dövüşçü genellikle öldürücü bir darbede bulunmadan önce köpek balığının yüzgeçlerini ve kuyruğunu kesip atmaya çalışırdı. Ama sadece en iyiler mızrak dışında bir şey kullanarak işi bitirebilirdi. Kurt köpek balığının derisi ağaç kabuğu kadar sert olabilirdi. Lokhaşin kadınlara bakarken o alışıldık melankolik hayranlığa kapıldı. Kontra rekuayalar onun gözünde cesur oldukları kadar deliydiler de. En soldakinin Sicilia de Ricura olduğunu biliyorum. Bir saati aşkın hızlı pazarlıklarına ara veren Don Lorenzo konuğuna yardımcı olmak için kadınları işaret ediyordu. Fena değildir. Yanındakinin adı Aganessa. Ciridini yanında taşır ama asla kullanmaz. Diğer ikisi ise yeni olmalı, en azından cümbüşte.
Belancia kardeşler bugün burada değiller dedi Don'a. Onları görememeniz ne büyük şanssızlık efendi Fairwhite. Onlardan iyisi yoktur.
Muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi kontra rekuayalar onlardır.
Don Salvaro sudan yansıyan ışığın göz kamaştırıcı etkisini biraz azaltmak amacıyla gözlerini kıstı ve kafeslerinin içinde belli belirsiz birer gölgeden ibaret olan köpek balıklarının boyunu kestirmeye çalıştı.
Belki de onlardan iyisi hiçbir zaman gelmez ama son birkaç aydır cümbüşe katılmıyorlar.
Lok kafa salladı ve yanaklarından birinin içini kemirdi. Centilmen piçlerin garristası saygıdeğer bir yan kesici olan Lok Lamora, Berancia ikizlerini şahsen tanıyor ve son birkaç aydır nerede bulunduklarını gayet iyi biliyordu. O sırada ilk dövüşçü sudaki yerini alıyordu. Kontra rekuayalar her biri yaklaşık 60 santim genişliğinde olan ve suyun 15 santim üstünde kalan bir dizi atlama platformunda dövüşürlerdi. Bu platformlar 4-5 adım aralıklarla bir kare düzeninde dizildiğinden aralarında köpek balıklarının yüzmesi için bol bol yer kalırdı. Kadınların hızlı bir tempoyla platformdan platforma atlayarak hayvanlara saldırmaları, aynı zamanda da sıçrayan yaratıklardan sakınmaları gerekiyordu. Kayıp suya düşmek genellikle müsabakanın sonunu getirirdi. Köpek balığı kafesleri sırasının, bunlar muhtemel bir köpek balığı faaliyet alanının epey uzağındaki bir mavnaya bağlı zincirli makaralarla açılırdı, ötesinde gönüllü kürekçilerin, son derece yüksek bir ücret alırlardı, kontrolündeki küçük bir tekne diş gösterisinin 3 geleneksel gözlemcisini taşırdı. Bunların ilki gümüş püsküllü deniz yeşili cübbesinin içindeki bir İono rahibiydi. Onun yanında uzun Sükût hanımının yani ölüm tanrıçası Azaguaya'nın siyah cübbeli ve gümüş maskeli bir rahibesi olurdu. Son yolcuysa oradaki varlığı Loka eskiden beri aşırı derecede iyimser bir jestmiş gibi gelen bir hekimdi.
Kamor! Genç kadın görünüşe göre Sicilia de Ricura silahlarını havaya kaldırdı.
Kalabalığın yoğun uğultusu kesilerek yerini sadece teknelere ve dalga kıranlara çarpan suyun sesine bıraktı. 15.000 seyirci toplu halde nefesini tuttu.
Bu ölümü lordumuz ve hamimiz Dük Nico Vante'ye ithaf ediyorum.
Bu kontra rekuayaların geleneksel selamıydı. Bu ölüm sözü pekala mücadelenin her iki tarafını da bağlayabilirdi. Büyük bir trompet uğultusu ve kalabalığın tezahüratları arasında kafes halkasının dışında bekleyen teknenin mürettebatı o ikindinin ilk köpek balığını serbest bıraktı. Daha şimdiden kan kokusundan deliye dönmüş 3 metrelik balık kafesinden dışarı fırladı ve gri renkli meşhum yüzgeciyle suları yararak atlama platformlarının etrafında tur atmaya başladı. Bir ayağının üstünde dengede duran ve diğerinin topuğuyla da suya vuran Sicilya haykırarak küfredip meydan okuyordu. Köpek balığı yemi yuttu. Sadece birkaç saniye içinde platformların arasında belirdi ve tıknaz gövdesini kazma dişli bir rakkas gibi sağa sola savurdu.
Bu seferki boşa vakit harcamayı sevmiyor.
Don Salvara dayanamayıp ellerini ovuşturdu.
Erkenden sıçrayacağına bahse girerim.
Kelimeler adamın ağzını henüz terk etmişti ki köpek balığı gümüşü parıltılar saçan bir dalga eşliğinde sudan dışarı fırlayıp çömelmiş vaziyetteki dövüşçüye doğru uçtu. Sıçrayış yüksek değildi. Sicilya sağa hemen yandaki platforma atlayarak ondan sakındı. Havadayken ciridini elinin tersiyle fırlattı. Silahın şaftı köpek balığının böğrüne saplanıp bir anlığına titreşti. Sonra da aç kaslardan oluşan akıcı kütle tekrar suya daldı. Kalabalığın tepkisi karışıktı. Kontra Requia'nın hareketi takdire şayan bir çeviklik ama asgari bir kuvvet sergilemişti. Cirit büyük ihtimalle boşa harcanmış, Sicilya'nın köpek balığını daha da kızdırmaktan başka bir işe yaramamıştı.
Ah, kötü bir karar, Dona dilini şaklattı. Bu kızın sabretmeyi öğrenmesi gerekiyor. Bakalım yeni arkadaşı ona bu fırsatı tanıyacak mı?
Çırpınan sağa sola pembe köpüklü sular sıçratan köpek balığı başka bir saldırı için manevra yapıp Sicilya'nın sudaki gölgesini kovaladı. Genç kadın çevik hareketlerle platformdan platforma atlarken baltasını da kazma başı dışa bakacak şekilde çevirmişti.
Efendi Fairwhite.
Dövüşü seyreden Don Lorenzo gözlüğünü çıkarıp elinde evirip çevirdi. Anlaşılan uzun mesafelerde onu kullanması gerekmiyordu.
Şartlarını kabul edebilirim fakat başlangıç riskindeki payımın epey büyük olduğunu reddedemezsin. Özellikle de mevcut toplam kaynaklarıma kıyasla. Bundan dolayı Austerschild'in satışlarımızdan elde edilecek gelir paylaşımının benim lehimde %55'e %45 olarak düzenlenmesini talep ediyorum.
Locke düşünürmüş gibi yaparken Sicilya'da canını kurtarmak için kollarını çırparak bir başka platforma sıçradı. Gri renkli ve hevesli yüzgeç genç kadının ayaklarının hemen arkasından suları yarmayı sürdürdü.
Efendilerim adına böyle bir taviz vermeye yetkim var. Fakat karşılığında yeniden üretime geçildikten sonra ailenizin Austerschild'in bağlarındaki hissesini %5'e indireceğim.
Anlaştık, Don gülümsedi. İki büyük kalyonu mürettebatı subayları, gerekli rüşvetleri ve düzenlemeleri finanse edeceğim. Tabii bir de kuzeye giderken yanımızda götüreceğimiz kargoyu. Kalyonlardan biri benim, diğeri ise senin idarende olacak. İlave güvenlik için her bir gemide benim seçeceğim paralı asker ekipleri bulunacak. Conte seninle beraber seyahat edecek. Grauman da benim yanımda kalabilir. Bütçemizi 25.000 kamor şilininin üstüne çıkan masraflar bütünüyle benim takdirime kalacak.
Köpek balığı tekrar sıçrayıp ıskaladı. Baltasını savuran Sicilya kısa bir süreliğine platformunun üstünde tek eliyle amuda kalktı. Seyirciler coşkuyla kükrerken köpek balığı da suda hoyratça yuvarlandı ve yeni bir saldırı için harekete geçti.
Kabul, dedi Locke, ikimiz de kontratımızın imzalı birer nüshasına sahip olacağız. Fazladan bir nüsha karşılıklı kararlaştıracağımız tarafsız bir avukatta kalmak üzere Terry'ne gönderilecek. Fıçıları alırken içimizden herhangi birinin bir kaza geçirmesi halinde kontrat o avukat tarafından bir ay içerisinde açılıp gözden geçirilecek. Bir diğer nüsha da efendilerime teslim edilmek üzere imzalanıp Vadra'da sadece benim tanıdığım bir vekiyle teslim edilecek. Bu akşam Devrike ve yeminli bir katip yollamanızı rica edeceğim ve derhal işe koyulabilmem için yarın Meraggio Muhasebe Bürosu'nda bozdurulacak 5.000 şilinlik bir borç senedi.
Hepsi bu kadar mı?
Hemen hemen, dedi Locke.
Don birkaç saniye sessiz kaldı.
İnceldiği yerden kopsun, kabul ediyorum.
Gel el sıkışıp şansımızı deneyelim.
Sudaki Sicilia duraklayıp baltasını kaldırdı ve üstünde durduğu platforma sağdan yaklaşan, yüksek bir sıçrayış yapamayacak kadar yavaş hareket eden köpek balığına bir darbe indirmeye hazırlandı. Tam da Sicilia kazma başını savurmak için ağırlığını diğer ayağına verdiği sırada köpek balığı vücudunu kıvırarak bir U şekline büründü ve dimdik dalışa geçti. Bu manevra yaratığın kuyruğunu havaya savurup Contra Requia'nın dizlerinin hemen altına çarpmasına neden oldu. Acıdan çok panikle çığlık atan Sicilia de Ricura sırt üstü suya düştü. O noktadan sonra her şey birkaç saniye içinde olup bitti. Ağzını açarak yükselen köpek balığı kadının bir veya iki bacağını birden kaptı. Birlikte suda birkaç kez yuvarlanırlarken Locke çaresizce debelenen kadının suretini köpek balığının koyu renkli sert derisiyle dönüşümlü olarak görür gibi oldu. Beyazdan griye, griden beyaza. Saniyeler içinde pembe köpükler bir kez daha koyu kırmızıya bulandı ve çırpınan iki gölge platformların altındaki derinliklere battı. Kalabalığın yarısı zevkle kükrerken geri kalanı da bir sonraki genç kadın kırmızı su halkasına girene dek sürecek saygılı bir sessizlikle başını eğdi.
''Tanrılar aşkına!'' Donna Sofia gözünü suya yayılan lekeden ayıramıyordu.
Diğer dövüşçüler başları eğik olarak beklerlerken rahipler de elleriyle bir tür müşterek takdis hareketi yapıyorlardı.
''İnanılmaz! Bu kadar basit bir hileye bu kadar çabuk kanmak!'' Eh babam, cümbüşteki anlık bir hatanın başka bir zamanda yapılacak 10 tanesine bedel olduğunu söylerdi.
Locke kadının önünde derin bir reverans yaptı ve elini tutup öptü.
Ona ne şüphe Donna Sofia, ona ne şüphe.
Genç adam tatlı bir gülümsemeyle kadını bir kez daha selamladı, sonra da dönüp kocasıyla el sıkıştı.
11. ayrımın sonu. Sayfa 108.